Bir gün, bir yerde hiç var olmaması gereken bir şeyle karşılaştığınızı düşünün. Bildiğinizi sandığınız her şeyi yerle bir eden bir şey. Ve o şeyin üstünde bir tuş var. Eğer siz olsaydınız, o tuşa basar mıydınız?
İnsan kapkaranlık bir gizemin içinde doğdu. Etrafı ilk andan itibaren bilinmezler ve cevaplanması gereken sorularla doluydu. Keşfetmek zorunda olduğumuz şeyleri bir düşünün. Bir meyvenin ya da sebzenin yenilebilir olup olmadığını anlamak. Ateşi doğadan çalmak yerine yakmayı öğrenebilmek. Ya da toprağa atılan bir tohumun aylar sonrasında yepyeni mahsuller ürettiğini keşfetmek. Evrendeki tüm gizemleri kendimiz çözmeliydik. Düşünerek, deneyerek ve yanılarak. En büyük avantajımız aklımızdı ve bitmek bilmeyen merakımız. Bugüne evreni test ederek ulaştık.
...1878 yılında 30'lu yaşlarının başındaki genç bir bilim insanı idealist bir fikrin peşindeydi. Mum ve gaz lambalarına olan mahkumiyetimizi sona erdirecek ve dünyayı tamamen değiştirecek bir buluş. Edison'un elinde henüz yeni keşfedilmiş bir güç vardı. Maddenin en küçük yapı taşının içinden çıkan, çoğu zaman gözle görülmeden akıp giden bir enerji. Eğer bir limona, bir çinko, bir de bakır levha yerleştirirseniz elektrik kaynağınız hazırdır. Bu o kadar kolaydır ki kendi ellerinizle yaptığınızda elektriği üretip kullanmanın niye binlerce yıl aldığına şaşırırsınız. Edison'un amacıysa bu güçten bir lamba üretmekti. Uzun süre kullanılabilecek bir ışık kaynağı. Elektrik kablolarını birkaç santim uzaklıkta yan yana sabitleyerek basit bir düzenek kurdu. İki uç arasında kalan boşluğa da elektriğe tepki verip ışık saçacak bir malzeme bulması gerekiyordu.
Bir maddenin elektriğe maruz kaldığında ışıması için birkaç şey gereklidir. Öncelikle malzeme iletken olmalı ki elektriği taşıyabilsin. Ama direnci de yüksek olmalı ki ısınıp ışık yayabilsin. Üçüncüsü de bu ısınmaya karşı dayanıklılık. Eğer bir malzeme yeterince dayanıklı değilse uzun süre yanması mümkün değil.
Mesela bakır bir tel. Gümüşten sonra evrendeki en iletken element. Eriyip hemen koptu. Biraz daha dirençli bir metal demek belki de daha doğrudur. Hatta biraz daha kalın. Kalın telin daha uzun süre dayandığı kesin. Ama hala daha bir mum kadar kullanışlı değil.
Edison akla hayale gelmeyecek malzemeleri o düzenekle denedi. Metaller içinde platinyum en iyisi gibiydi. Ama o da tam istediğini veremiyordu. Organik malzemelerden balık kılçığı, keten ve pamuk da denemeye değerdi. Ama sonunda Edison çok daha basit bir malzeme üzerinde karar kıldı.
Bu sıradan bir 07 uç. Bunun ışık yayma ihtimali olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Ne kadar dayanıklı olduğuna bakın. 07 uç, yani karbon, evrendeki en güçlü iletkenlerden birisi. Edison, bir yılın üzerinde yaptığı deneylerin sonunda karbondan bir filament kopmadan 13,5 saat yakmayı başardı. Bu, önce adım oldu.
tüm canlıların yapı taşı olan bir elementin ışık saçması kulağa gerçekten saçma geliyor. Ama Edison doğru yolu bulmuştu. Uykusuz geçecek ayların da kapısı aralanmıştı. Çünkü yüzlerce, hatta binlerce organik maddeyi kömürleştirerek en iyi ampul üretmek zorundaydı.
Bir gün dinlenmek için gittiği bir balık avında Edison'un aklına iyi bir fikir geldi. İhtiyacı olan karbon filamentini elindeki bambu kamışını yakarak deneyebilirdi. Son denemesi 1200 saat yanmayı başarmıştı. Artık dünya ampulle tanışabilirdi.
Edison günümüzde daha çok bir iş adamı olarak görülse de aslında bir bilim insanı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sonuçta binlerce örneği deneyerek ampulü herkesin kullanabileceği ideal seviyeye o getirdi. Ve bunun yanında seri üretimini yapmayı da başardı.
Edison'un deneyleri yaşadığımız dünyayı değiştirdi. Diğer büyük buluşlar gibi. Buhar motorları, arabalar, uçaklar, her biri aynı şekilde bulundu. Önce bir fikir olarak ortaya çıktılar, denendiler ve üretildiler. Bazılarının etkisi ampulden çok ama çok daha fazla oldu. Ama temelde hepsi aynı yöntemle keşfedildi. Evrensel kanunları fark etmek ve onların nasıl işlediğini anlamak.
Fizik yasalarının güzel bir özelliği var. Her biri çok net ve değişmez. Mesela yer çekimi ya da başka bir deyişle kütle çekimi yasası. Evrenin neresine giderseniz gidin, bir kütlenin diğer bir kütleye uyguladığı kuvvet aynı denklemin sonucudur. Kuvvet eşittir M1 çarpı M2 bölü D kare. Bu bir gezegenin uydusuna uyguladığı çekim için de aynıdır. Basit bir denge içinde.
Bu cihaz dünyanın en kullanışlı araçlarından birisi. 1000 yıl sonra aydınlanmak için ampul kullanmıyor olabiliriz. Ama terazi, insanoğlu var olduğu sürece kullanılmaya devam edecek. İlk keşfedildiği günden beri bu araç hep aynı şekilde çalıştı. Terazinin kefesine konan ağırlık kefeyi hep aşağı çekti. Karşısına konan ağırlık da onunla aynı ağırlıktaysa kefeler dengelendi. Eğer böyle bir olayın evrenselliğini anlayabilirseniz, küçücük bir ağırlık hesabından gezegenlerin, hatta yıldızların hareketlerine kadar devasa denklemleri çözmek mümkün hale gelebilir. Ama bir gün, sadece bir seferinde, bu ağırlıklardan birisini kefeye bıraktığınızda, ağırlık kefeye düşmek yerine havada kalsaydı, bunu nasıl açıklayabilirdiniz?
Kütle çekim kanunu nettir. Yer çekiminin etkisinden muaf hiçbir cisim yoktur. Eğer herhangi bir etki olmaksızın havada duran bir cisim varsa, arkasında mutlaka ilginç bir neden vardır. Ve merak duygumuz bizi yepyeni keşiflere sürükleyecektir.
...1900'lü yılların başında bilim altın çağındaydı. Dünyanın her yerinde yeni keşifler yapılıyordu. Ve bulunan keşifler kısa zamanda teknolojik ürünlere çevrilmekteydi. Uçan cisimlerle bu dönemde tanıştık. Ve radyoyla da. Atom denilen küçük yapı taşları ve Einstein'la da. Bu yıllarda bilimi 3 ulus domine etmekteydi. Amerikalılar, İngilizler ve Nazi Almanyası. Her konuda birbirleriyle yarışıyorlardı. Ve 1933 yılında bu yarış içerisindeki iki Alman fizikçi çok ilginç bir fikirle yola çıkarak farklı bir deney yaptılar.
Meissner ve Oschenfeld 20 yıl önce keşfedilen bir konuyla ilgileniyorlardı. Danimarkalı bilim adamı Kamerling-Onnes'in bulgularına göre maddeler aşırı derecede soğutulduklarında elektrik iletkenlikleri üst düzeye çıkıyordu. onlar da bir metali doğal ortamlarda oluşmayacak kadar soğutup nelerin değişeceğini görmek istediler.
-200 dereceye bulan soğukluklara ulaşmanın en kolay yolu sıvı azot veya sıvı helyumu kullanımından geçer. Bir mıknatısın üzerine bir kap yerleştirdiler ve sıvı azotu kabın içindeki alaşımın üstüne döktüler. Sıvı azotla temas eden alaşım yavaş yavaş soğumaya başladı. Ve kabı çıkardıktan sonra inanılmaz bir şey oldu. Binlerce yıldır hiç görülmemiş bir şey. Soğuk madde mıknatısın birkaç santim üzerinde havada asılı kalmıştı.
Doğadaki bazı maddeler -200 derecelere kadar soğutulduğunda farklı özellikler sergilemeye başlar. Elektrik direnci göstermezler ve manyetik alanlardan kendilerini dışlarlar. Biz bu olaya bugün keşifinden dolayı Meissner etkisi diyoruz.
Yeni bir keşif yeni sorular doğurur. Ve öte keşiflerde bu yeni soruların ardından gelir. Bilim tam da bu şekilde ilerler. Tıpkı bir merdiven gibi. En üst kata çıkmak için aradaki basamakları teker teker geçmeniz gerekir.
Süper iletkenliğin keşfi de bu şekilde gerçekleşti. Maddelerin atom seviyesinde nasıl davrandığını anlamaya başladığımız bir basamak olmuştu bu. Ve kısa zaman içinde ne işe yarayabileceği üzerine çığır açıcı fikirler gelişti. Raylara dokunmadan havada sürtünmesiz ilerleyen bir tren sisteminin patenti hemen o yıllarda alınmıştı bile.
Artık atom çağındaydık. İnsanlığın önünde yepyeni bir gelecek açılıyordu. Ama sonra çok kötü bir şey oldu. Dünya ikinci kez sonu belirsiz bir savaşa girişti.
Bu seferki dünya savaşında askeri güçlerin elinde bilimin gücü de vardı. Bilimsel merak, öfke ve açgözlülüğün esiri olmuştu. Ve orduları yepyeni silahlarla donatmıştı. Araba teknolojisiyle tanklar yapıldı. Uçaklar bombalarla dolduruldu. Hatta daha sonraları uzaya çıkabilen ilk cihaz, B-2 roketleri bile bu savaşta Nazilerin İngiltere'yi vurmak için ürettiği roketler kullanılarak üretilmişti. Her şeyin ötesinde atomlar hakkında öğrendiklerimiz insan eliyle üretilmiş en yıkıcı silahın ortaya çıkmasına neden oldu. Savaş boyunca 70 milyon insan hayatını kaybetti. Daha da fazlası evsiz kaldı.
1945 yılında savaş bittiğinde Avrupa'da bitmişti. Askeri güçle dağıtılmış ve kontrol altına alınmış Almanya ve 6 yıl Nazi işgali altında kalmış Fransa, Belçika, Danimarka, Hollanda, İsviçre ve İtalya. Ama çok kısa bir süre sonra bir umut ışığı doğdu. Birkaç yıl öncesine kadar can düşmanı olan Avrupa ulusları bilimin çatısı altında bir araya gelmeye karar verdiler. Sadece evrenin sırlarını merak edenlerin bir araya geleceği bir yer. En büyük deneylerin yapılacağı, en ileri teknolojilerin bilim için kullanılacağı bir tesis. Bugün bu laboratuvarı Fransızca kısaltmasıyla tanıyoruz. CERN, yani Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi.
1949'da, düşünün daha savaşın yaraları sarılmaya başlandığında Avrupa'nın en ileri bilim merkezleri, bilim adamları diyelim, toplanıyorlar ve diyorlar ki Avrupa savaştan sonra oldukça gerisine düştü Amerika'nın. Buna bir çözüm bulmamız lazım ve bütün ulusal güçlerimizi birleştirip bilim ve teknolojide Amerika'yı yakalayıp geçmeye kendimizi zorlayacak bir organizasyon, bir uluslararası teşkilat kurmamız lazım diyorlar.
Aslında Avrupalı bilim insanları atomun iç yapısını iyi biliyorlardı. Proton ve nötronlardan oluşan bir çekirdek ve bu çekirdeğin etrafında dönen elektronlar. Bir atomdaki toplam proton sayısı onun hangi element olduğunu belirtiyordu. 6 proton varsa bir karbon atomuydu bu. 8 protonlu bir yapıysa bir oksijen atomu demekti. Ama savaştan hemen önce yapılan son çalışmalar atomun içerisinde bu parçacıklardan çok daha fazla çeşitlilik olduğunu gösteriyordu. Onlarca daha küçük parçacık keşfedilmek için bir şeyler yapılmasını bekliyordu.
İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren atom bombası, yani bu eşi benzeri olmayan gücün keşfi daha derinlere inecek bir yolun başlangıcı olmuştu. Ama atomları incelemek hiç de kolay değil. Onları bir cımbızla tutup birbirinden ayıramazsınız. Bu parçacıklar o kadar küçüktür ki bir saç teliniz bile yüz binlerce atom kalınlığındadır. İşte CERN bu işlemi yapabilecek farklı bir fikir üzerine inşa edildi.
İki arabanın çarpışmasına dikkatle bakın. İki sağlam araba. İki atom gibi. Yüksek hızla kafa kafaya çarpışıyorlar. Yaklaşık 100 kilometre hızla kaza yaparsanız böyle olur. Arabanız yüzlerce parçaya ayrılır. Daha küçük parçalara. Ve etrafa saçılırlar. Bazıları daha önce hiç görmediğimiz, bilmediğimiz parçacıklardır. Evrenin en büyük deney merkezi CERN'de bu prensip üzerine kuruldu. Manyetik alanda toplanan atomları ince bir yol boyunca hızlandırıp kafa kafaya çarpıştırmak.
Bölündükçe en temel parça ne diye araştırmak isterseniz protonu bir hedefe ya da daha sonraları CERN'de yapıldığı gibi iki protonu kafa kafaya çarpıştırırsınız. Ve parçaların sayısı, miktarı, çeşitliliği her türlü yöntemden daha fazla olabilir.
Ancak iki protonu kafa kafaya çarpıştırmak doğadaki herhangi bir şeyleri çarpıştırmaktan çok daha zordur. Bugün dağlarla çevrili sıradan bir ova gibi görünen Cenevre'nin 100 metre altında çember şeklinde 27 kilometrelik bir tünel var. Ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük makinesi bu tünelin içerisinde bulunmakta. Yaklaşık 1 metre çapında sanki sonsuza dek uzanıyormuş gibi görünen bir halka. Bu sistem 50 metrelik parçalar halinde üretildi. Hassasiyetleri en ince detayına kadar test edildi, yeri 100 metre altına taşındı ve teker teker ufak bir eğimle tünele yerleştirildi.
Bu metal silindirin içinde protonlar saniyede 299 bin kilometre hızla hareket ediyor. Yani 27 kilometrelik bir tüneli parçacıkların bir saniyede 12 bin kez turlaması gerekli. Peki ama nasıl? Nasıl duvarlara çarpmadan bu kontrol sağlanabiliyor? Cevap aslında çok da uzakta değil.
Bu gördüğünüz 27 kilometrelik hadron çarpıştırıcısının bir kesiti. İçine baktığınızda merkezde iki tane tüp görmektesiniz. Cihaz çalıştığında protonlar bu tüplerin içerisinden ışık hızına çok yakın hızlarda geçiyor. Birisinde bu yönde geçiyorlar, tabii tüplere hiç temas etmeden. Diğerinde de ters yönde bir hareket oluyor. 27 kilometrelik bu yolda bu hassasiyeti oluşturmanın tek yolu süper iletken mıknatısları kullanmaktır. İşte tüplerin üzerindeki bu parçalar mıknatıslarımız. Üzerlerindeki kablolara elektrik vererek manyetizmayı oluşturuyoruz. Mıknatıslardan dış duvara kadar olan bölge sıvı helyum ile soğutuluyor. Ve bu sayede ışık hızına çok yakın hızlarda hareket eden protonların tüpün tam ortasından duvarlara değmeden hareket etmeleri sağlanabiliyor.
Medeniyetimiz bu seviyeye adım adım geldi. Her bilim insanı bir öncekinin buluşlarının üzerine yeni buluşlar yaptı. Kamerlingones, Meissner ve onlardan önceki birçok meraklı bilim insanının manyetizma ve süper iletkenlik üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde bugün bir cihaz var. Ve bize ise işin en güzel yanı kalıyor. Onu çalıştırmak.
Burası Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Kontrol Odası. Dev sistemin yönetildiği yer. 27 kilometre çaplı alanda minik bir tel parçasını bile takip edebilecek bir bilgisayar ağı var. Zamanı geldiğinde tüm sistem burada kontrol edilerek devreye alınıyor. Ve ardından tünele sıvı helyum gönderilmeye başlanıyor. Çelik tüpün içerisi sıvı helyumla eksi 271 dereceye kadar soğutuluyor. Ve bu sayede süper iletkenlik sağlanıyor. Bir gaz tüpünün içinde bekleyen sıradan hidrojen atomları önce elektron ve protonlara ayrılıyor. Ardından düz bir yol boyunca hızlandırılarak ilk çemberlere gönderiliyorlar. Bu 50 metre çaplı küçük odada bulunan 4 küçük çemberde protonlar ışık hızını %90'ına kadar hızlandırılıyor. Ancak işin zor kısmı buradan sonra başlıyor.
Einstein'ın izafiyet denklemlerine göre bir madde, mesela ben, hızlandıkça kütlemin artması gerekir. 100 kilo ağırlığında olduğumu düşünelim. Işık hızının %90'ında yolculuk yapmaya başlarsam, kütlem 230 kiloya çıkacaktır. Ortada benim vücuduma eklenen başka bir madde de yoktur. Ama bu, bizim yaşadığımız evrenin ilginç bir yasası. Işık hızına daha da yaklaştığımda, saniyede 299 bin kilometre hızlı ise 1376 kilo olurum ve asla ışık hızına ulaşamam. Çünkü ulaşabilecek olsam kütlemin evrendeki her şeyden daha büyük bir kütleye ulaşması gerekir ki hiçbir araç beni bu hıza çıkartacak gücü bulamaz.
Aynı sorunu CERN de minik protonlarda yaşıyor. Ve bu yüzden daha büyük çemberlerde daha rahat hızlanmak zorundalar. Önce protonlar 628 metre uzunluğunda PS çemberine gönderiliyor. Burada biraz daha hızlandırılıp 7 kilometre çaplı son tünele aktarılıyorlar. 1976 yılında yapılmış olan SPS tüneline. Bu tüneller aslında CERN'ün de tarihini yansıtıyor. İlk SP tüneli 1959 yılında CERN'ün de kurulduğu yıllarda yapılmıştı. 7 kilometrelik SPS, sistemi daha da güçlendirmek için 1976 yılında inşa edildi. CERN'ün doğru yolda olduğu görüldükçe ve teknoloji ilerledikçe daha büyük çemberler eklendi ve ışık hızına daha da yaklaşıldı. Son tünel, yani 27 kilometrelik LHC tüneli ise 1989 yılında inşa edildi. SPS tünelinden çıkan protonların yarısı saat yönünde, diğeri de tam tersi yönünde LHC'ye gönderiliyor. Ve LHC'nin içindeki o iki minik tüpün içerisinde farklı yönlerde ışık hızının %99.9999'una ulaştırılıyorlar.
Bu sistem ileri teknoloji bir tren yolu gibi düşünülebilir. Uygun zaman geldiğinde bir vatmanın rayların yönünü değiştirerek kazanın gerçekleşmesini beklediği bir sistem. Bu kaza anında ışık hızına yakın iki atom kafa kafaya çarpışırlar. Beklenen zamanda, beklenen yerde. Ve o noktada bir anlığına sıcaklık 5 trilyon dereceye çıkar. Güneşin çekirdeğinde bile sıcaklık 15 milyon dereceyi aşmaz. O an çarpıştırıcı evrendeki en sıcak yerdir. Etrafa sayısız minik parçacık saçılır. Bu muazzam olayın gerçekleştiği yer sadece iki atom çekirdeği büyüklüğündedir. Ama dev dedektörler gözlem için iş başındadır.
Büyük atom çarpışıcısı proton ve iyon demetlerini dört farklı çarpışma noktasında birbiriyle buluşturuyor, çarpışmalarını sağlıyor. Ve CMS seneyi bu dört çarpışma noktasından birinde kurmuş bir kamera diyebiliriz. Yanda gördüğünüz şekilde demet hattından proton veya iyon demetleri iki taraftan deneyin kalbine geliyorlar. Arkamda gördüğünüz kısımda deneyin tam orta noktasında çarpışma gerçekleştiriliyor. Şu an dedektörün kalbindeki bir sorunu çözmek amacıyla dedektör açık vaziyette. İçeride çalışmalar yapılıyor. Şöyle resmedebiliriz aslında. Bir soğan gibi düşünürsek, soğanın her bir halkası çarpışmalardan çıkan parçacıkların farklı özelliğini ölçmek için kullanılıyor. Bu yüzden farklı teknolojiler gerektiriyor. Örneğin kalbindeki çarpışma noktasına en yakın olan izci dedektörü silikondan yapılma. Aynen sizin kameralarınızdaki sensörlerin kullandığı teknolojiyi kullanılıyor. Onun dışındaki bir sonraki halka kalorimetre. Burada amaç içinden geçen parçacıkları olabildiğince durdurarak ışık saçmalarını ve böylece bunun enerjilerini orada ölçmeyi hedefliyor. En dışında da miyon parçacıklarını ölçmek için miyon dedektörü var, arkamda gördüğünüz kısım.
Biz evrenin tek bir katmanında yaşıyoruz. Alışık olduğumuz olayların cereyan ettiği tek bir boyut. Ama farklı ölçeklerde başka boyutlar da var olabilir. Yerin altında gizli bu dev silindir, işte o bilmediğimiz farklı katmanların içine bakmanın bir yolunu bulmamızı sağladı. Bir gün, belki de çok yakın bir gelecekte, CERN gibi araştırma merkezlerinde keşfettiğimiz şeyler, yepyeni teknolojilere sahip olmamızı sağlayacak. Ve o gün geldiğinde minik bir tuş her şeyi değiştirebilir.